bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyzi sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Rana Osman Necmi Gürmen, Kanat Yayınları, 5. baskı, Mayıs 2006. Bu kitap Sabancı Üniversitesi'nin katkılarıyla 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 20 Temmuz 2006. Okuyan Feyza Keli. İçinde ters tepen biri, ters tepene gem vurmaya çalışan diğeri. Kendi kendisiyle hesaplaşır olmuş. Yaz küçük hanım, yaz. Kölen olayım. Sevenlere çektirilen cefayı anlat. Gazeteye verelim. Duyuralım. Kör gözleri açalım. Parçalanan imparatorluğun alt üst olmuş tutucu dünyasında büyüyen isyankar ve hassas bir çocuk. Her şeyiyle yeniliğe gebe bir toplumun doğum sancılarında kıvranan genç bir kadın. İki dünya arasında Rana. Osman Necmi Gürmen'in kaleminden yakın tarihimizin en çalkantılı yıllarını konu alan bir dönem romanı. Osman Necmi Gürmen 1927 yılında doğdu. Fransızca kaleme aldığı ilk romanı La Charpe Triste 1976 yılında Paris'te Gallimard tarafından basıldı. 1977 yılında Hürriyet Yayınları tarafından Ebem Kuşağı adıyla yayımlandı. 2003 yılında Menler Yayınları eseri Deli Bozuklar Çiftliği adıyla yeniden yayımladı. Gürmen'in Türkçe olarak kaleme aldığı ikinci romanı Kılıç Uykuda Vurulur 1978'de Hürriyet Yayınları'nca basıldı. 1979'da Fransızca'ya çevrilip L'Espadon adıyla Gallimard tarafından yayımlandı. 1981'de Norveççe'ye çevrilerek Oslo'daki Aşanok Yayın Evi tarafından Sverdisk Fen adıyla basıldı. 2003 yılında Menler Yayınları Kılıç Uykuda Vurulur'un yeni baskısını yaptı. Yapıtlarını iki ayrı dilde kaleme alan nadir yazarlardan olan Osman Necmi Gürmen, uzun bir aradan sonra edebiyat dünyasına Rana ile geri döndü. Bugünün Rana'larına 1. Sıcak bir yaz günü harem dairesinin eşiğinde yaşamın ilk çığlığını duydu. Ebe Hanım'ın "Kızınız oldu efendim." Libabe Hanım'a sıhhatler müjdesi üzerine boğaz semalarına dikilen gözleriyle Hüda'ya minnet borcunu bildirmeye çalışan Hüseyin Haşim Bey, karşı yakadan Yıldız tarafından gelen top sesiyle irkildi. "Hayrola, bayram değil, seyran değil, tevekkülü teallah." diye başını sallayıp Kelami Kadim'in kapak içine Emine Rana 18 Cemaziyüellevvel 1323 Cuma tarihini düştü. 150 yıldan bu yana gerek doğumların hikmeti, gerekse kaza veya erken ölüm nedeniyle sülalenin devamının hep tek bir erkek evlada dayandığını bilen Haşim Bey, oğlunuz oldu haberini için için beklemiş, böylesi bir beklentiyi günah sayıp kendine dahi itiraf etmekten kaçınmış. Hüda nasip ederse müstakbel oğlu için belirlediği baki adını belleğinin umutlar hanesine kaydetmişti. Önünde uzun yıllar, koynunda Libabe gibi ateşin bir Gürcü kızı vardı. Gidip hemen hanımını görmek istedi. Kızının doğumuyla gelişen sorumluluk duygusu, bu duygunun dürtüsüyle artan endişe. Duraladı bir an. Memleket çapında beklenmedik felaketlerin birbirini kovaladığı bir dönemde neydi bu top sesi? Sarayda doğum olsa kızsa 3, oğlansa 7 pare olmalıydı bu atış. Kaldı ki binbir dertle uğraşan padişah hazretleri böyle bir geleneğe önem vermez olmuştu. Ebe Hanım kundaklanmış nur topu gibi bebeği getirip babasının kollarına bıraktı. Kızının henüz dünyaya açılmamış yumuş yumuş gözlerini, hokka gibi burnunu, mini mini ellerine bağrına basmak, tüy gibi ince saçlarını okşamak istedi Haşim Bey. İncitirim korkusuyla soluğunu dahi kısıp kucak dolusu mücevher taşıyan harem ağası gibi ayağını sürüye sürüye kırmızı çarşafla kaplanmış loğusa yatağına yanaştı. Benzi uçuk görünen libabesinin kucağına özenle devretti Hüda'nın nimetini. Telaşından namaz kılmayı unutmuştu. Selamlık tarafına geçti, seccadeyi serip namaza durdu. Arı kovanından farksızdı konağın zemin katı. Menekşe bacı aile efradından sayılan evlatlık kızlara çıkışıp duruyordu. Latife, cam tepsiye dizdin mi loğusa şekerini? Pakize kız, ibrikler nerede? Selamlığa götürün şerbeti. Nazile, kıymayı çek, köfteleri hazırla. Arada bir telaffuza önem veren Hacı Ağa'nın düzeltmesi işitiliyordu. Bacı bacı, onlara köfte değil küfte denir. Nereye koyacağız keşkek kazanını, sordun mu beye? Bebekken anasının kucağında Sudan'dan gelen Menekşe bacıyla Kahya Sivaslı Hacı Ağa arasında aşırıya varmayan daimi bir söz geçirme yarışı vardı. Keşkek kazanı konağın arka bahçesinde kapısının önüne yerleşti. Çuval çuval gelen somun ekmekler dörder parçaya bölünüp kazanın yanına kurulan kerevetin üstüne yığıldı. Hayratı haber alan, çanağına sarılan fakir fukara kapının önünde kuyruklar oluşturdu. Hali vakti yerinde olan mahalleli, eş dost, karınca kararınca edindikleri hediyelerle 3 gün 3 gece sürecek ziyaretlere başladı. Loğusa adasına döşekler, selamlığa sedirler kuruldu. Sırasında vekil harç görevini de üstlenen Hacı Ağa, fırıncının, bakkalın, toptancının hesabını görüyor, yemekten kalkıp yemenisini giyen yoksula diş kirası olarak hazırlanmış içi dolu kesecikleri dağıtıyordu. Fırsattan istifade, Menekşe bacı selamlığın kapı aralığından evin beyini işaretle çağırdı. Beyim, ah beyim, Hacı Ağa kurban kesmeyi unutmuş. Ne etsek, nasıl yapsak? Bir an bahçeye daldı Haşim Bey'in gözleri. 2 ay evvel satın alınan, elinden ekmek yiyen 2 gencecik koç geçti gözlerinin önünden. Dert etme bacı, Peygamber Efendimiz böyle bir mecburiyete hiç de lüzum görmemiş. Doğumu ölümle mi şereflendirmek gerek? Sözleriyle telaşlı kadını yatıştırmaya çalışırken, merdivenlerden alı al, moru mor, kan ter içinde gelen Raşit Efendi nefes nefese, ''Beyim, veli nimetim, ölüm, felaket, bomba, suikast.'' diye kekeleyip istifra edecek gibi dizleri üzerine çöktü. ''Bomba mı? Ne bombası?'' diyecek oldu Haşim Bey, duraladı, anladı. Demek buydu yıldız tarafından gelen top sesi. Menekşe bacıya ibrik, leğen, peşkir bir testide su getirmesini söyledi. Yan taraftaki kilerin kilidini açıp Raşit Efendi'yi bulgur çuvalının üzerine oturttu. Ne oldu Raşit Efendi? Bu ne hal? Padişah Efendimiz canına kasıt mi var? Beyim, ah beyim, katliam var, katliam. Kan gövdeyi götürdü. Kelleler havalarda uçuştu. Ne desem? Nasıl desem, bir patlamadır oldu, yer sarsıldı, gözüm karardı, bir şey çarptı bana, havalanır gibi oldum. Cepkeninin sağ yanında pıhtılaşmış kan lekesi vardı. Yaralandın mı Raşit Efendi? Çıkar şu cepkeni, çıkar, mintanını da çıkar, doğrul biraz. Muayene neticesi bir sakatlık olmadığı görüldü. Peki nedir bu leke? Vallahi beyim, bir şey çarptı dedim ya. Kendime geldiğimde ayağımın önünde bir hayvan bacağı vardı. Şimdi düşünüyorum da parçalanan atlardan birinin bacağı olsa gerek. Maruf Berdiş lakaplı Raşit Efendi'nin her hafta önemsiz felaketlerine şahit olurdu ev halkı. Yıkayıver şu elini yüzünü, su iç, kendine gel, git uzan biraz. Ne oldu gene diye homurdanan Menekşe bacıyı, bacı bakıver, hanıma bir şey lazım mı, yorgundur. Çenesi düşük bir ziyaretçi varsa ağzını loğusa şekeriyle kapa diyerek Savan Haşim Bey Raşit Efendi'ye döndü. Anlat, ne oldu, ne gördün, ne işin vardı orada? Beyim, benden iyi bilirsin. Kahvede, mahallede kimi göklere çıkarır, kimi açıkça olmasa da yerlere batırır Padişah Efendimiz'i. Haşa, huzurdan peri midir, cin midir, cüce midir, dev midir? Hiç görmedim saadetli Hazreti. Her cuma Yıldız Camii'ne uğradığını duydum. Gidip nasipse bir göreyim, cuma namazını da orada kılayım dedim. Demez olaydım. Camiye girmek şöyle dursun, izdihamı önlemeye çalışan zaptiyelerden kurtulup bir köşeye ilişmek bile marifetli kişilere nasip oldu ancak. İliştim bir köşeye. Namaz kılacak ne bir seccade ne de hasır. Kalabalık arasında saltanat arabasını peşinden giden ekabiren arabalarını ancak fark edebildim. Zannederim devletli camiye vardık da zaptiyeler çemberi gevşettiler. Namaz kılmak bir yana, devletliye girerken göremedim, bari çıkarken görürüm diye avlunun kıyısına dek seyirttim, bekledim. Gördün mü? Sağ mı? Caminin eşiğinde, merdivenlerin başında devletliyi fark etmemle birlikte o ekabiran arabalarından biri korkunç bir patlamayla bin bir parça uçtu gitti havaya. Caminin camları şakırdadı, canhıraş çığlıklar, yerlerde sürünenler, parçalanmış insanlar, arabalar, atlar. Nasıl anlatayım bey? Bir mahşer, mahşer yeri. Anlattıkça vahşeti yeniden yaşıyormuş gibi ürkek bir ifadeye bürünen Raşit Efendi'yi omuzlarından tutup sarstı Haşim Bey. Raşit Efendi, Abdülhamit Han Hazretleri sağ mı? Vahşete kurban mı gitti? Ne yalan söyleyeyim, bilemem, bilemem bey. Bacağı sağlam kalan dört bir yana savuştu. Peki kim işlemiş bu altı? Ne çare, bilemem bey. Kayıkta gelirken iki beyden biri Ermeni komitacılardan, öbürü ne demekse anarşist diye birinden söz etti. Akşamüstü olayı duymayan kalmadı. Evli evine, barklı barkına çekildi. Esnaf kepenk kapadı, yollar ıssızlaştı. Hayra yormak gerekse de Rana bebeğin dünyaya geldiği gün ömür denen yazgı onu en çirkin yüzüyle karşıladı. Her sabah saat 7'de Haşim Bey, Hacı Ağa'nın kullandığı tek atlı paytonuyla Üsküdar iskelesine iner, oradan yandan çarklı şirketi hayriye vapuruyla Eminönü'ne, Eminönü'nden de tekrar bir paytonla başkatibi bulunduğu Hazine-i Hassas'taki işine varır, akşam saat 6'da aynı vesaitle Sultantepe'deki konağına dönerdi. Doğumun ertesi sabahı daireye vardığında Yıldız'da cereyan eden olayı görgü tanığı olsun olmasın meslektaşlarından uzun uzun dinledi. Namaz çıkışı Şeyhülislam Efendi her niyecektiyse etrafındaki ayan ile birlikte caminin basamaklarına varan padişah hazretlerini bir an için oyalamış, görüşmenin sonunda saltanat arabasına doğru yönelen devletli daha iki adım atmadan az ileride yolu üstünde bulunan bir sefaret arabası korkunç bir infilak ile paramparça etrafa dağılmış. Sürücüler, atlar, arabalar, kümelenmiş halk, cellat palası gibi havada uçuşan camlar, tahtalar ve ne üdüğü belirsiz madeni parçalarla yaralanan, sürünen, can çekişenler. Velhasıl bir mahşer meydanına dönmüş Yıldız'daki Hamidiye Camii'nin önü. Her zaman yaptığı gibi camiden çıkıp oyalanmadan arabasına yönelse, Abdülhamit Han Hazretlerinin vücudundan toprağa verilecek bir parça dahi bulmak mümkün olmayacakmış belki de. Allah'ın emri Şeyhülislam'ın ilmiyle sağ salim kurtulmuş saadetli. Bir an yerinde kala kalmış, sonra düşünceli bir şekilde etrafına aldırışsız ağır adımlarla arabasına binip sarayın yolunu tutmuş. Dairede devletlinin bu tavrını kimi kuvvetli iradesine, soğukkanlılığına, kimi şaşkınlığına, kimi umursamazlığına atfediyordu. İki gün geçtikten sonra patlayan arabanın hiçbir nazıra veya sefarethaneye ait olmadığı anlaşıldı. Joris adlı, Frank asıllı, beynelmiler bir kundakçının planı üzerine Ermeni komutacılar tarafından hazırlanmış saatli bir bombaya bağlı 100 okka dinamit, etrafa kurşun gibi yağacak birkaç sandık çivi, somun ve civata ile dolu bu ölüm arabasının meydanı kan gölüne çevirdiğini, ancak Allah'ın izniyle bu meşhum suikastın emeline erişemediğini uzun uzun yazıp yorumlayan gazeteler mahalleden mahalleye, elden ele dolaşmaya başladı. Konağın marangoz işlerini gören Levon Usta ile sulama, bahçe ve bostan işleriyle uğraşan Bedros Usta görünmez oldular. hal hatır sormak, ortadan yok oluşlarının sebebini öğrenmek için Kuzguncuk'taki evlerine giden Hacı'ya, zaptiyelerin eve gelerek bekar erkek olup olmadığını anlamak için odaları taradıklarını, bulunmadığını anladıkta yoklama defterine hane reisleri Levon ve Lady Artin, Bedros ve Lady Kirkor kayıtlarını düşüp kuşkulu gözlerle kapıdan çıktıklarını anlatmışlar. Konağa ayak basmaya artık yüzlerinin tutmadığını, durduk yerde başlarına bir felaket gelir korkusuyla da bir süre dışarı çıkmamayı uygun bulduklarını ekleyivermişlerdi sözlerine. 18. yüzyıl başında Azerbaycan taraflarından gelip İstanbul'a yerleşen bir ailenin evladı olan Haşim Bey, ataları gibi memuriyetten başka bir işle iştigal etmemiş, siyasetle uğraşmak aklına dahi gelmemişti. Ermeni komitacıların peşindeki zaptiyelerin Levon ve Bedros ustaların evlerinde bekar erkek aradıklarını öğrenen Haşim Bey, Berlin anlaşmasından beri 40 yıldır süre gelen Ermeni meselesini ve nahoş hadiseleri düşüne düşüne abdestini aldı, duasını etti, hayırlı günlere varılıp varılamayacağını anlamak üzere istihareye yattı. Özbekler adıyla anılan bir tekkesi, güdük minareli sevimli bir mescidi, erkek evlada okuma yazma öğreten Sübyan Mektebi, haftada iki gün hanımlara tahsis olunan hamamı, bahçecikler içine oturmuş, kimi boyalı, kimi boyasız, iki katı geçmeyen şirin ahşap evleri, evlerin beylerini ağırlayan çardaklı iki de kahvesiyle Sultantepe, Üsküdar sırtlarında, boğazı ayakları altında seyreden köyle kasaba arası temiz pak bir nahiyeydi. Her evin bir ineği, ineği olmasa da keçisi, bahçesinde sebzesi, birkaç da meyve ağacı bulunduğundan köyde fırıncı ve bakkaldan başka esnaf görülmez. Her sabah civar bostanlardan gelip meydanda toplanan köylüler nahiyenin et, süt ve sebze ihtiyacını karşılarlardı. Civarın sayılı binalarından aşı boyalı Haşim Bey konağının boğaza bakan ön cephesinde iri göğüsler gibi gövdeden fışkıran iki adet cumbayla yol ve meydana bakan pencerelerde içeriği yabancı gözlerden saklayacak Muşarrabbiye denen kafesler mevcuttu. Ön cephede bir ana giriş kapısı bulunmasına rağmen ev halkı dar sokağa açılan tek kanatlı demir tokmaklı yan kapıyı kullanırdı. Bu kapının girişinde taşlık tabir edilen sahanlıktaki merdiven birinci kata, sağ tarafta bulunan birkaç basamak ise konağın iki katı arasına inşa edilmiş, kapı yerine demir parmaklığı bulunan özel bir daireye varırdı. Abdesthaneli tek bir odadan ibaret bu dairenin içinde bakır bir ibrikle bir leğenin dışında madeni alet bulunmaz, karyola yerine üst üste konmuş şilteler, raflarda sıralanmış kitaplar, yatağın başucunda açık duran bir Kur'an. Hesaplı bir özenle döşenmiş bu daire, Libabe Hanım'ın annesi Huriye Hanım için hazırlanmış ayrı bir bölüm oluştururdu konağın içinde. Libabe Hanım, o henüz bebekken vefat eden babasını tanıyamamış, gencecik evliliğinde başından geçen bir felaketle aklını kaybeden annesinin sağlıklı günlerini de hiç görmemişti. Ninesi tarafından büyütülmüş, dedesinden kendi doğumunun arifesinde geçen elim olayları dinlemiş, geçmişte olanı geçmişin defterine kaydetmiş, önüne serilen yılları hislerine gem vurarak aklı selimle geçirmeyi prensip edinmişti. Haşim Bey kendine talip oldukta annesinin akli dengesinin bozukluğunu açıkça söylemekte hiçbir sakınca görmemiş, aksine zevceliği ancak annesini yanına alabilmek şartıyla kabul edeceğini bildirmişti mustakbel zevcine. Bambaşka bir aleme göçtüğü zamanlar dalgın, kendi kendine konuşan, gönlü istediğinde kitap veya kelam-ı kadimden ayetler okuyan, aklına estiğinde namaz kılan Uysal Huriye Hanım, kendine özgü aleminin dışında bilinmedik bir nedenle arada bir köpüren, nereden öğrendiği belli olmayan ağza alınmayacak galiz küfürlerle etrafa saldıran korkunç bir yaratığa dönüşüverirdi. Validesinin sükunetini, ev halkının selametini, konağın asayişini güvence altına almak mecburiyetine, dakikası dakikasına uymayan marazlı anasını el alemden gizlemek, konağın saygınlığına halel getirmemek derdi de eklenince bu ayrı bölümü yaptırmak zorunda kalmıştı Libabe Hanım. Haşim Bey'in göçmenler gibi her gün başka bir yerde konaklayan, henüz dünya evine girmemiş, kendinden 10 yaş küçük Selahattin Efendi adında bir de biraderi vardı. Arada bir Sultantepe'deki konağa birkaç günlüğüne gelir, balığa çıkmak hevesiyle hemen hemen her sabah gün ağarmadan Üsküdar iskelesine inerdi. İdadiyi bitireli birkaç yıl geçmiş olmasına rağmen bir meslek edinmemiş, atalarının aksine memuriyete yönelmeyi aklına dahi getirmemişti. Hoş endamlı, cana yakın, üstün zekalı, silaha meraklı, attığını vuran, kabına sığmayan bu genç adamın nereye gitse iğne üstünde oturur bir hali vardı. Yeğeni Rana dünyaya geldiği gün bomba haberinin konağa ulaşmasıyla el ayak çekildikte bahçedeki koca incir ağacının dibine çöküp derin bir düşünceye daldığının farkındaydı Haşim Bey. Namaza niyaza pek riayet etmeyen, her duaya amin, her emre eyvallah demeyen bir mizaca sahip biraderini iyi kötü tanıyan ağabeyi, onun Abdülhamit Han Hazretlerinin mutlak idare anlayışından rahatsız olduğunu biliyor, iktidar aleyhine kurulmuş gizli cemiyetlerden birinde pekala faaliyet gösterebileceğini tahmin ediyor, sülalenin hep tek erkekle devam ede geldiğini hatırından hiç çıkarmadığı için biraderinin bir kazaya kurban gitmesinden endişeleniyordu. Ev bark sahibi olmaya hiç niyetli görünmeyen Selahattin Efendi, evlat hasretinden olsa gerek minik Rana 2 yaşına bastığı günlerde her defasında nereden buluyorsa çeşitli ırklardan esinlenmiş çeşit çeşit giyimli oyuncak bebeklerle haftada 2-3 kez Sultantepe'ye geliyor, vaktini yeğeniyle oynayarak geçiriyor. Güneşli günlerde, bahçede, yağmurlu günlerde, haremle selamlık arasında onu omuzlarına alıp yavrucağın sevinç çığlıklarını daha duymak için bir köşeden bir köşeye koşturup duruyordu. Hayat anlayışını pek beğenmese de kayınbiraderinin şefkat dolu iç aleminin zenginliğini sezinleyen Libabe Hanım ona yuva kurmaktan neden kaçındığını sorduğunda ''Yarın ne olacağı belli mi yenge?'' Frankler'in tabiriyle hasta bir adam olan memleketin kaç günlük ömrü kaldı? İç kanamasının ilacını hafiyeler mi bulacak? Kışkırtma, baskı, infial, baskı nereye kadar? Ağam gibi itikadım sağlam olsa yaradana sığınıp ben de mesuliyet alırdım. Ne çare? Öylesi bir huzur bana nasip olmamış diye yakınmıştı Selahattin Efendi. İç kanamasıyla neyin kastedildiği sorusuna karşılık Haşim Bey henüz 2 yıl önce kızlarının doğum gününe kabus gibi çöken Yıldız'daki mahşer olayını hatırlatmıştı meraklı hanımına. Abdülhamit Han Hazretlerinin hafiyelik, jurnalcılık gibi onun ahlak anlayışına ters düşen gayri resmi kuruluşlar sayesinde memlekette istibdada varan yönetimini hoş karşılamasa da İttihadi Osmani benzeri cemiyetlerin dışarıdan kumandalı bir takım yeraltı derneklerine önayak olan sözlü yazılı aşırı eleştirilerini pek kabullenemiyordu Haşim Bey.